Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'a bir insan suretine geliyor. Ve yanında, Efendimizin yanında bir kısım sahabi-i kiramda bulunuyor. Uzak bir yerden geldiği anlaşılıyor, hissediliyor. Fakat üzerinde bir yolculuk yorgunluğu yok. Elbisesi çok temiz, yüzü, bütün bedeni çok temiz. Ve gözleri çok güzel, ya siyahı çok siyah, beyazı çok beyaz. Hazreti Ömer Efendimizin naklettiğine göre. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a da İslam'ı, imanı soruyor. Efendimiz onlara cevap verdikten sonra bu kez ihsanı soruyor. İhsanı da sevgili peygamberimiz, en te'abudallâhe ke enneke terâhu fe inlem tekün terâhu fe innehu yarâke diye tarif ediyor. Yani ihsan, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği, yüce dinimizin bizden istediği İslam'ı, imanı, imanın gereklerini, ibadetlerimizi, kulluğumuzun gereklerini yerine getirirken aslında ihsan bize bir davranış modeli takdim etmiş oluyor. O da nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Sen onu göremezsen de Allah mutlaka seni görmektedir. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam kulluk vazifelerimizi, kulluk görevlerimizi yerine getirirken nasıl bir davranış halinde, nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olmamız gerektiğini bize öğretmektedir. Bunun için de ihsan nedir sorusunu sorunca Efendimiz Aleyhisselam buna ihsan yapılması gereken şeyi en iyi şekilde bilmek ve en güzel şekilde onu yerine getirmek. İkinci olarak başkasına, başkalarına iyilik etmek. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu en güzel şekilde yerine getirmek. Yine efendim üzerimize terettüp eden bütün vazifelerimizi en iyi şekilde önemseyerek hakkıyla ve layıkıyla yapmaya çalışmak. İhsan bütün bu manaları ihtiva etmektedir. Ve yapılan bir işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için kişinin öncelikle ne yaptığının farkında olması gerekir. Yani yaptığı işin gerçekten güzel bir iş mi, değil mi? Eğer güzel bir işse onu nasıl yapması gerektiği hakkında bilgi sahibi olması lazım. Bunun farkında olması lazım. Ve onu en uygun, en güzel şekilde bilgiyi, öğrendiği bilgiye uygun tarzda uygulaması gerekir. Nitekim Hazreti Ali Kerremullah Veşe şöyle diyor. Kişinin değeri işindeki ihsanıyla ölçülür. Yani bir insan işini ne kadar düzgün yaparsa, kaliteli yaparsa ve işinde ne kadar başarılı olursa o kişinin değeri o başarısıyla ölçülür diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Kıymetli dinleyenlerimiz, ihsanın amellerdeki ihlas ve murakabe, yani Allah'ın insanları görüp gözetmesi anlamına da geldiği ifade edilmektedir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis-i şeriflerinde ihsanı şöyle tarif ediyor. Allah'tan onu görüyor gibi sakınmandır. Yani amellerini Allah görüyormuş gibi yapmak, o da bir tarif. Takva ile bağlantılı olarak Cenab-ı Hak'tan onu görüyormuş gibi sakınmandır. Niye? Yine Cenab-ı Hak seni, halini, takvanı ve sakınma durumunu çok iyi görmektedir. Buna göre ihsan, kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah'ın kendisini gördüğünü, davranışlarını gözetlediğini hissetmesidir. Bu şekilde ihsanla hareket edenler, Allah her an beni görmektedir, her yaptığımı bilmektedir, benim kalbimden geçenlerden bile haberdardır duygusunu yaşayacaklardır ve bu duygu içerisinde olacaklardır. İnsanlardan kimileri sorumlu oldukları şeyleri sırf üzerlerinden sorumluluk gitsin diye yaparlar. Bazı insanların durumu böyledir. Onu yapmanın gerektiğine inanırlar, yapılması lazım geldiğini bilirler. Ama çok böyle gönüllü bir şekilde onu hemen yapayım ve onun sevabını alayım, Cenab-ı Hakk'a razı olsun benden gibi böyle daha ülvi duygular taşımayabilirler. Yani yerine getireyim ve bu sorumluluktan bir an önce kurtulayım diye yaparlar. Ama gerçek ihsana ulaşanlar ise bu makama, ihsan kalitesine, seviyesine ulaşanlar ise yaptıkları her şeyi Yüce Allah'ın kendilerini görüp murakabe ettiğinin farkında olarak samimi bir ruh ve ihlasla yerine getirirler. Nitekim tabi Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde kendisinin bize olan yakınlığını, bizimle olan beraberliğini dile getirmektedir. Buyuruyor ki ve huve ma'akum eyne ma kuntum, siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Burada ne yapıyor ayet-i kerime? Bize bir Cenab-ı Hakk'ın beraberliğini, yakınlığını, hep bizimle beraber olduğunu telkin ediyor. Bunu bize öğretiyor. Yine göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Buyuruluyor ayet-i kerimede. Bu şekildeki efendim ayet-i kerimeler yüce yaratıcının bizimle beraber olduğunu, hep bizi murakab ettiğini ve Cenab-ı Hakk'ın her şeyden haberdar olduğunu, her zaman ve her yerde yapılanlara şahit olduğunu bize telkin etmektedir. Ve bizim de davranışlarımızı, hal ve hareketlerimizi o çerçevede düzenlememiz gerektiğini öğretmektedir. İhsan, insana ince bir düşünce ve hassasiyet duygusu kazandırır. Kalpte yaşanan bir duygudur. İmanla, ihlasla, murakabeyle bağlantısı olan bir duygudur. Ve bu duygu insanı saflaştırır, arındırır ve her an Rabbinin huzurunda olma duygusu ile kulu olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesine yardımcı olur bu duygu. Tabii ki ihsan dediğimiz zaman bu vasıf, yani muhsin olma ve yaptığı işi en iyi şekilde yapma, bu şüphesiz ki kemal noktasında ancak Yüce Rabbimiz için söz konusu olabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları kemal noktasında olduğu gibi yaptığı işlerini en iyi şey yapmak diye Cenab-ı Hakk'ın bir vasfıdır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bütün kemal sıfatların sahibidir. O şanına layık olmayan bütün sıfatlardan biri temiz ve uzak olduğu gibi şanına layık olan, uygun olan bütün kemal sıfatlarıyla da muttasıftır. Şimdi söz konusu tabii ki ihsandan bahsediyoruz. İhsan da bir şeyi en güzel şekilde yapmak anlamı da var. Yani kul için ihsan, Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi davranmak, biz Cenab-ı Hakk'ı görmesek de o bizi mutlaka görüyor, bizim için geçerli olan tarif budur. Ama Yüce Rabbimiz için bu vasfı düşündüğümüz zaman ki Cenab-ı Hak kendi fiillerini hep ihsan ile en güzel şekilde yapmakla vasıflandırmaktadır. O zaman ihsanın bir şeyin en güzelini bilmek ve onu da yine ona en güzel şekilde onu yerine getirmek, yapmak anlamı da vardır. İşte Yüce Rabbimizin bir fiili sıfatı olarak ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hakk'ın yaptığı her şeyi güzel yaptığı, mükemmel yaptığı tarzında dile getirilmektedir. Birkaç ayet-i kerimeye yer vermek istiyorum. Allah yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır. Ellezî ahsene külle şeyin halakahu ve beda halkal insani min tin. Allah yarattığı her şeyi ahsen, en güzel şekilde yaratmıştır ve insanın yaratılmasına çamurdan başlamıştır ve insanı da yine en güzel bir kıvamda ahsen takvim olarak ortaya çıkarmıştır. Yine ayet-i kerimede o sizi şekillendirdi ve şeklinizi en güzel şekilde yaptı. Huvellezî ve savverakum halakakum ve savverakum fe ahsene suvarakum. Allah sizi yoktan yarattı. Size Cenab-ı Hak şekil verdi. Fe ahsene suvarakum ve suretlerinizi, şekillerinizi en güzel yaptı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir diğer ismi de El-Musavvir. Yani şekil veren, yarattığı varlıklara o varlıkların yapısına uygun tarzda birbirinden ayrı ve birbirine benzemeyecek şekilde orijinal bir şekilde, bedi bir şekilde onlara şekil verendir. Cenab-ı Hak bu şekli de en güzel şekilde verdiğini dile getirmektedir. Kendisini ahsenül halikin, yani yapıp yaratanların en güzeli, en güzel yaratıcı olarak iyi bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Efe hukmel cahiliyeti yebugun ve men ahsenu minallahi hukmen nikamu yuqinun. Gerçekten meselenin aslını külhünü çok iyi bilen kimseler için, bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Verdiği hüküm de en güzel. Cenab-ı Hak kendisini en güzel hüküm veren ve hüküm verirken de en güzel davranan, verdiği hüküm de en güzel olan bir zat olarak tavsiye etmektedir. Yine kullarına rızık verirken de Cenab-ı Hak kendisini, Allah o kuluna hakikaten güzel bir rızık ihsan etmiş. Kad ahsenallahu lehu rizka. Kimin için bu? Yani iman eden, salih amel işleyen, Cenab-ı Hak günahlarını affettiği, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennetini kazanan kul için Cenab-ı Hak ahsene lehu rizka, onun rızkını en güzel yapmıştır ifadesini kullanmaktadır. Dolayısıyla bu ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın en mükemmel yaratıcı, en mükemmel düzenleyici, kullarına karşı son derece lütufkar ve cömert olduğu ihsan kavramıyla dile getirilmektedir. Yine ayet-i kerimede Karun'a halkı nasihat ederken, yani malıyla öbürlenen, kibirlenen, üstünlük taslayan, malına güvenip aldanan Karun'a nasihat ederken kendi toplumu onlara şöyle demişlerdir. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsan ettiyse sen de başkalarına öyle ihsanda bulun. Bu ayet-i kerime kullarına karşı en güzel şekilde ihsan ile muamele eden Allah'a karşı kulların da başkalarına ihsan ile mukabele etmeleri istenmiştir. Ve yine kulların amellerini en güzel şekilde yapmaları onlardan istenmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak eğer bir kul yaptığı ameli Cenab-ı Hakk'ın o ihsan diye tarif ettiği o kıvamda yapacak olursa bunun karşılığının da çok güzel olacağını bildiriyor. Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesinde hel cezaul ihsani illel ihsan, iyiliklerin karşılığı iyilikten başka ne olabilir ki? Yani ihsanla davranmanın karşılığı aynı şekilde ihsandır. Bir kul yaptığı amellerde ne kadar en güzelini ortaya koyarsa, koyabilirse Cenab-ı Hak da ona vereceği mükafatın en güzelini verecektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de ihsan ile hareket edenlere, yaptığı işi güzel yapanlara Cenab-ı Hak muhsin demektedir. Ve onlardan muhsinler olarak, ya muhsin ve muhsin olarak bahsetmektedir. Ve yine onların da bir kısım vasıflarına, özelliklerine dikkat çekmektedir. Lokman suresinin 1 ve 5. ayet kerimelerinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmet olduğunu şöyle dile getiriyor. Sonra da onların bir kısım vasıflarını sayıyor. Elif, la, mim, işte bu ayetler, bu Lokman suresinde gelecek olan, sana vahyedeceğimiz bu ayetler, hikmet dolu kitabın ayetleridir. Muhsin olanlara, yani yaptığını iyi yapanlara, iyilik yapanlara bir hidayet ve bir rahmettir bu ayetler. Peki o muhsinler kimlerdir? Onlar ki namazı kılarlar, zekatı verirler, onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Demek ki burada Cenab-ı Hak onları namazı kılan, zekatı veren, ahirete kesin iman eden ve yaptıkları her işte de sırat-ı müstakim, dost doğru yol üzere bulunan kişiler olarak onları vasıflandırmaktadır. Yine Ali İmran suresinin 134-135. ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak yine muhsinlerden bahsediyor. Bunların onlar Rableri tarafından gösterilen, onlar bollukta ve dağlıkta Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine hükmettikleri zaman da Allah'ı hatırlarlar, istiğfar ederler ve günahı da Allah'tan başka hiç kimsenin affetmeyeceğini bilirler ve yaptıkları günahta ısrar etmezler. Yani muhsinleri Cenab-ı Hak bu şekilde cömertlikleriyle, istiğfarlarıyla ve yine öfkelerini yenmekle, başkaları hep iyilik yapmakla nitelendirilmektedir. Cenab-ı Hak da sonuç itibariyle onları yaptıkları bu ameller karşılığında genişliği bütün gökler ve yer kadar olan, o kadar geniş olan cennetle mükafatlandıracağını dile getirmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhsinler her türlü iyi hasleti kendilerini toplamak için çaba sarf eden, yaptıkları işleri de en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösteren kişilerdir. Çünkü en güzel olanı en güzel şekilde yapan Allah Celle Celaluhu, aynı şekilde insanlardan da işlerini güzel yapanlara muhabbet besler, onlara sevgi ve merhametiyle muamele eder. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde dua ederdi: Allah'ım, benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Allahümme ehsin huluki kema ehsente halki. Böyle bir duası Efendimiz Aleyhisselam'ın. Allah'ım, benim yaratılışımı, işte bedenimi, fiziki cihetimi güzel yaptığın gibi esas bizden beklediği Cenab-ı Hakk'ın güzel ahlak sahibi olmamız ve benim ahlakımı da güzelleştir. Çünkü en güzel surette yaratılan insanın sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmesi, sürekli ihsan ile karşılaşması için gerekli bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de yine bir kısım, yani gerek Allah'a iman etme, gerek Cenab-ı Hakk'a yönelme, gerek diğer kulluk vazifeleri yerine getirme sırasında muhsin olma, yani ihsan derecesinde olma, yine film ayetlerde şöyle dile getirilmektedir: Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yani bu ayet-i kerime kurtuluşun yolunu bize göstermektedir. Çünkü bir kısım iddialar söz konusudur. Yahudilerin iddiası var, Hristiyanların iddiaları var. Belki yani kendi dininin gereklerini tam yerine getirmeden sözde Müslüman olanların da iddiaları olabilir. Nedir bu iddia? Sadece bir şeyi iddia etmenin, bir şeyi sözde söylemenin yeterli olacağı tarzında bir kuruntudur. Kuruntudur, bir temennidir. Ayet-i Kerime'nin öncesinde Hristiyan ve Yahudilerden bahsederek onların şöyle dediği dile getiriliyor: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اِلَّا مَنْ كَنَ هُودًا اَوْ نَصَارَ. Yahudiler dedi ki ancak Yahudi olanlar cennete girecek. Yahudi olmayanlar cennete giremeyecekler. Hristiyanlar da ancak Hristiyan olanlar cennete girecek. Hristiyan olmayanlar asla cennete girmeyecek dediler. Tabi bir kısım Müslümanlar da ayet-i kerime yer almıyor ama başka ayetlerde işaretleri vardır. İşte onlar dilleriyle inandık derler ama kalpleri inanmamıştır. Veya sadece dille inanık demek kişi kurtarmaz tarzında ayetlerde ifadeler yer almaktadır. Dolayısıyla yani İslam dininin, Müslümanlığın gereğini yapmadan işte Müslüman olanlar da kurtulacaktır demek de aslında bu çerçevededir. Ve Cenab-ı Hak aslında bize de orada bir nasihatte bulunmaktadır. İşte bunun üzerine Yüce Rabbimiz gerçek kurtuluşu ne sözde ben Hristiyanım, ne Yahudiyim, ne Müslüman demenin, sadece bunu sözle ifade etmenin kurtulmak için yetmeyeceğini, kurtulmak için kim ihsan derecesine yükselerek, yani kulun bir defa Cenab-ı Hakk'ı görürcesine bir kulluk seviyesi yükselmesi lazım. İslam derecesine yükselerek özünü de Allah'a teslim ederse, kalbini, inancını, amellerini Allah'a teslim ederse ve samimi olarak dürüst bir şekilde hem özüyle hem sözüyle hem inancıyla hem de ameliyle Allah'a tam bir kulluk arz edebilirse, işte o zaman onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Esas kurtulacak olanlar bunlardır. Yani sadece bir iddia kişiyi kurtarmayacak. Samimi olarak özümüzle, imanımızla ve amelimizle samimi bir kulluk ancak insanı kurtaracaktır. Ayet bunu ifade etmektedir. Yine bir diğer ayet-i kerimede, Nisa 125. ayet-i kerime, kimin dini İhsan sahibi olarak kendini Allah'a teslim eden ve Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel olabilir. O da Cenab-ı Hak burada İbrahim Aleyhisselam'ı bize örnek veriyor. Çünkü İbrahim diyor, o ihsan sahibi olarak kendini Allah'a teslim etmişti ve tam olarak Hakk'a yönelmişti. Cenab-ı Hakk'ın birliğini, tevhidi çok iyi anlamıştı. Dolayısıyla onun dine tevhid diniydi. İşte kim? Hazreti İbrahim'in o tevhid dinine, bütün varlığımızı Allah'a teslim olmayı emreden dine tabi olursa, şüphesiz ki din bakımından en güzel kişi budur. En güzel dinde budur. En güzel dindarlıkta ancak budur. Ayetler bu şekilde muhsin olmanın önemini ve mahiyetini bize aksettirmektedir. Peygamber Efendimiz de bu ayetlerde bahsedilenin bir misali olarak buyuruyor ki, mesela hadis-i şeriflerde, abdest alırken itina gösteren, huşu içerisinde güzelce abdest alan kimsenin namaz kılana kadar geçirdiği süredeki günahların affolacağını müjdeliyor. Yani bu ihsanı kişinin ta abdestine, guslüne kadar onu teşvik etmemiz gerekiyor. Bu durumun, yani abdestteki bu özenin, bu ihtimamın, bu ihsanın aynı zamanda oruç, zekat, hac, kurban gibi diğer bütün ibadetler içinde geçerli olduğunu Efendimiz Aleyhisselam değişik sebeplerle ve münasebetlerle dile getirmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, ihsan sadece Allah'ın huzurunda ve ibadetlerde değil, aynı zamanda insan ilişkilerinde ve canlı cansız bütün varlıklar karşısında geçerli olan bir fazilettir. İhsanda bulunacak insanların başında da ana baba, yakın akrabalar, yetimler, yoksullar, yakın komşular, uzak komşular, arkadaşlar, hizmetçiler gelmektedir. Cenab-ı Hak bunları kimlere iyilik yapacağız, yapmamız lazım diye sorduğumuzda Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bu şekilde buna bir cevap vermektedir. Mesela Nisa suresi 36. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak orada وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a kulluk yapın ve ona hiçbir şey ortak koşmayın buyurduktan sonra وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ana babaya iyilik yapın ve بِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَبْنِ السَّب۪يلِ diye anne babaya, yetimlere, akrabalara, yolda kalmışlara, yakın komşuya, uzak komşuya, efendim yol arkadaşımıza, bütün hizmetçilere, bütün bunlara en yakının en uzağa doğru iyilik yapılmasını emretmektedir. Yine Bakara suresinin 83. ayet-i kerimesinde de İsrailoğullarından Cenab-ı Hak söz aldığını, sadece Allah'a kulluk yapacaksınız, bütün insanlara, yine efendim akrabalara, yetimlere, miskinlere iyilik yapacaksınız diye söz aldığını burada dile getirilmektedir. Allah'ın anne babaya ihsanı kendisine kulluktan sonra zikretmesi ayet-i kerimelerde ve eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme, onlara azarlama, onlara saygılı güzel söz söyle, onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger buyurması, onlara karşı ideal davranışın ihsan şeklinde olmasına işaret etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde anne babanın çocuklarla olan ilişkilerinde de ihsanı elden bırakmamaları, onları terbiye edip iyi birer insan olarak topluma kazandırırken iyilikle davranmalarını istemiştir. Mesela bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam, kim yanındaki cariyeyi terbiye eder ama ihsanla terbiye eder, okutup yetiştirir ama ihsanla okutup yetiştirirse, özgürlüğüne kavuşturur, sonunda da evlendirirse iki mükafat kazanır. Sözlerinde işlerin ihsan ile yapılmasının gerekliliği ve bu şekilde yapılması halinde mükafatının da kat kat verileceğini Efendimiz dile getirmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bize gerek kendisine karşı yapacağımız ibadetlerimizde, namaz, oruç, zikir ve diğer efendim kulluk vazifelerimizde, gerekse yine Allah'a imanın bir gereği olarak Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına karşı sergileyeceğimiz hizmetlerimizde ve münasebetlerimizde, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde çok yüksek bir manevi derece olarak öğretilen o ihsan kıvamında bunları ifa etmeyi, yeni getirmeyi bizlere lütfeylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.